Ayrım 15.
Sayfa 157. Kötücül vicdanın evrimi hem tehlikeli hem de umutlandırıcı bir evrimdir. Çünkü belirsiz imkanlar içerir. İyinin bilinmesiyle birlikte insan bundan böyle bununla örtüşen bir kötülük bilgisine de sahip olmaktadır. Nietzsche'nin Hristiyan ahlak geleneği ve onun seküler ardıllarını alt üst etmek ve onlara karşı çıkmak için yeni bir aristokratik toplumsal düzenin geliştirmesini istediği bu ikinci bilgidir. Nietzsche'nin üstün politika anlayışını belirleyen de tarih ve kültüre dair içgörüleridir. Bu üstün politika anlayışı ise ahlaki ve ahlaki dünya görüşünü alt etmeye ve iyinin ve kötünün ötesinde bir hayvan olan insan görüsünü koyutlamaya çalışan bir politika anlayışıdır. Tarih en azından kültürün bir düzeyinde kendi evrimi açısından insanın iyi duyguları ve tutkuları kadar sözde kötü duyguları ve tutkularının da gerekli olduğunu ve kendini korumasına katkıda bulunduğunu kanıtlar. Bakınız GS1. Bütünün genel ekonomisi perspektifinden bakıldığında kötü insanın ahlakçıların yücelttiği iyi insandan daha yüksek bir değere sahip olma olasılığı yok mu? Ahlakın yani Hristiyanlığın ahlaki dünya görüşünün kendini alt etmesini talep ederken Nietzsche, şimdiki ahlak biçimimizi bir ahlak eleştirisi yapma zorunluluğunca belirlenen bir ahlak biçimi olarak görmemiz gerektiğini öne sürer. Ama basitçe ahlakın tümüyle ve peşiyle kınanması olmamalıdır hedef. Ahlakın bugüne tek başardıklarına duyulan büyük şükran ama artık bir mukadderat olabilecek bir yük bu yalnızca. Ahlakın kendisi dürüstlük biçiminde bizi ahlakı yatsımaya zorluyor. WP 404. Nietzsche'ye göre ahlakın bir soy kütüğü projesi kendimiz olma görevinden koparılamaz. GS 335. Geçmiş bizi farkında olmadığımız binlerce şekilde belirlemektedir. Nietzsche basitçe bir ahlak tarihine kalkışmaz. Geleceğin yaratılmasının geçmişin kabul edilmesi, geçmişle yüzleşilmesi ve geçmişe sahip çıkılması anlamına geldiğini vurgulamak amacıyla ahlakın bir soy kütüğünü çıkarır. Geçmiş asla bu ya da şu geçmiş değildir. Aksine geçmiş önemini ancak şimdinin ilgilerinden, kendileri de bir ölçüde şimdiden içinde bulunan andan yeni bir gelecek yaratmak arzusunca belirlenen ilgilerden alır. Nihilizmin ötesine geçecek ve yeni değerler yaratacaksak öncelikle nasıl kendimiz olduğumuzu araştırmamız gerekir. Bunu yapmanın tek yolu ise gerçek değerlerini keşfetmek amacıyla bizi tanımlayan ve belirleyen değerlerin, ahlakın ve ideallerin yeniden değerlendirilmesinden geçer. Nietzsche'ye göre yeniden değerlendirilmesi gereken değerler merhamet, feragat ve eşit haklar gibi büyük ölçüde özgeci ve eşitlikçi olanlardır. Bu eleştirinin politik önemi Nietzsche'ye göre modern politikanın büyük ölçüde bu Hristiyan değerlerinin seküler mirasına yaslanıyor olması gerçeğinde yatar. Söz gelimi Nietzsche sosyalist eşitlik öğretisini Tanrı huzurunda tüm ruhların eşitliğine ilişkin Hristiyan inancının sekülerleşmesi olarak yorumlar. Değerlerimizin değeri sorununun ortaya atılması kısmen bu değerlerin yükselen bir yaşam tarzını mı yoksa alçalan bir yaşam tarzını mı yani kendi kendini onaylaması açısından bolluk içinde zengin bir yaşam tarzını mı yoksa bu açıdan zayıf ve tükenmiş bir yaşam tarzını mı yansıttığı sorusunun sorulması anlamına gelir. Nietzsche kitabının sözünde ahlakın kökeni konusunda hipotez tacirliği ile hiçbir ilgisi bulunmadığına dikkat çeker ve asıl ilgisinin oldukça farklı ve çok daha yaşamsal bir şeye, tam da ürkütücü bir sorun olan ahlakın değeri sorununa yönelik olduğunu belirtir açıkça. Ön söz 5. Okuyucuların iyi ve kötü hakkına şimdiye dek inanmaya mecbur bırakıldıkları her şeyi sınamaya, alt üst etmeye ve yıkmaya davet eder. Ön sözün 7. bölümcesinde yerine getirilmesi gereken görev engin, uzak ve çok iyi gizlenmiş ahlak diyarını çok yeni sorularla ve adeta yeni gözlerle kat etmektir. Bu neredeyse bu diyarın ilk kez keşfedilmesi anlamına gelmez mi diye yazar. Değerlerin bu şekilde yeniden değerlendirilmesi yeni tür bir bilgi gerektirir. Değerlerin ortaya çıktığı, türediği ve değiştiği durum ve koşullara dair bir bilgi. Ahlakın büründüğü tüm çeşitli kılıklarında değerlendirilmesi gerekir. Dindarlık taslayan Tartuferi olarak. Dipnot Tartuf, Molière'in bir piyesinde iki yüzlü dindarlık taslayan papaz, çevirenin notu. Hastalık olarak, yanlış anlamı olarak, sav olarak, tedavi yolu olarak, kısıtlama olarak, ahlak ve benzerleri. Nietzsche'nin geliştirmeye çalıştığı bilgi durumlar ve koşullara dair bu tür bir bilgidir. Bölüme kasten muğlak bir başlık verilmiştir. Çünkü Almanca zur öneki hem üstüne hem de e doğru anlamına gelmektedir. Hem zaten varoluşa sahip her şeye bir katkı olduğu, ahlakın belirli bir tarihsel değerlendirilmesi, hem de konunun parametreleri ve amaçlarının yeniden tanımlanması olduğu kabul edilerek, Nietzsche'nin polemiğinin muğlaklığının korunması gerekir. Nietzsche kitabında birçok kez belirli felsefecilerin, ahlakın tarihini üstlenenlerin, kendi ahlak soykütüklerini berbat etme biçimlerine gönderme yapar. 1, 2 ve 4. Ahlakın soykütüğünün berbat edilmesi söz konusu bu felsefecilerin belirli kavramların, Nietzsche'nin verdiği örnekler ilk makalede iyi ve ikinci makalede suç, borçluluktur, kökenine, Ursprung ve soyuna, Herkunft, ilişkin araştırmalarını sürdürme tarzına dikkatlice bakıldığında açıklık kazanan bir süreçtir. Eğer iyi kavramı ve yargısını ele alacak olursak, der Nietzsche, ahlak soykütükçülerinin iyi kavramının soyunu ve neslini özgeci terimlerle yorumlayarak modern çağın özgeci ön yargılarını dayattıklarını görürüz. Başka bir deyişle ahlak soykütükçüleri bir değer yargısı olarak iyinin, iyiliğin gösterildiği kişiler hususunda ortaya çıktığını öne sürerler. Nietzsche bu argümana kendisinin aristokratik argümanıyla karşı çıkar. Buna göre iyi yargısı ilk kez soylu ve güçlü olanların kendilerini ve eylemlerini her tür özgeci kaygıdan bağımsız bir şekilde iyi olarak kurmuş olduğu bir mesafe patosundan kaynaklanmıştır. Nietzsche, iyi için çeşitli dillerde uydurulan isimlerin etimolojik önemini göstererek, toplumsal anlamda soylu, aristokratik olan her yerde, aristokratça bir ruhlu anlamında iyinin, soylunun, zorunlu olarak geliştirildiği temel kavramın bulunduğunu göstererek, bu noktayı kurmaya çalışır. 1 ve 4 Nietzsche, ahlakın soykütüğü üstüne de suçluluk gibi maddi terimlerin giderek ahlaki anlamlara büründükleri eğretileme sürecin izini sürmek amacıyla sözcüklere ilişkin bu etimolojik araştırmadan yararlanır. Nietzsche anlamı kökten bir şekilde tarihsel olarak kabul eder. Dipnot, bakınız Paul Cantor, Friedrich Nietzsche, The Use and Abuse of Metaphor. Friedrich Nietzsche, metaforun kullanımı ve kötüye kullanımı. D.S. Mial derleme, Metafor, Problems and Perspectives içinde, Metafor, Sorunlar ve Perspektifler, Brighton Harvester Press, 1982, sayfa 71-89. Sayfa 74'te Cantor, sayfa 84'te, Nietzsche'nin çalışmasını mazur görülemez biçimde yanlış yorumlanma olasılığını açık bırakmasının nedenlerinden birinin, ifadelerinin metaforik konumunu belirsiz bırakması ve böylece okuyucuların düz yazılarındaki yanlış metaforları harfiyen almalarını kolaylaştırdığını öne sürer. Ahlakın bir soykütüğünün çıkarılması konusunda Nietzsche'nin sıkı sıkıya sarıldığı temel noktalardan biri de köken ve erekin birbirine karıştırılmaması gerektiğidir. Örneğin yasanın hali hazırdaki ereği, yasa dışı kökenleri hakkında hiçbir şey açığa vurmayabilir. Nietzsche ahlakın soykütüğü üstünenin ikinci çalışmanın 12. bölümcesinde ahlakın soykütüğünün metodolojik kurallarından bazılarını sırayla açıklar. Burada mevcut ahlak soykütükçülerinin bir şeyin belirli bir ereğe yönelik evrimini, bu şeyin kökeniyle karıştırdıkları zaman yanılgıya düştüklerini öne sürer. Bu ahlak soykütükçüleri gerçek bir tarih anlayışından yoksullardır ve aslında bir soykütük değil, Nietzsche'nin Entstehungsgeschichte, bir şeyin ortaya çıkışının tarihi olarak adlandırdığı şeyi yazmaktadırlar. Şöyle der Nietzsche, ne var ki yasanın ereği kesinlikle yasanın kökeninin tarihinde kullanılabilecek en son şeydir. Oysa herhangi türde bir tarih yazımı için böylesi bir çabayı yerleştirmeye çalışan ama aslında şimdi kurulması gereken bir önermeden daha önemli başka bir önerme yoktur. Bir şeyin ortaya çıkmasının Entstehung nedeniyle bu şeyin bir erekler sistemindeki nihai faydası, fiili kullanım ve konumu birbirinden dünyalar kadar farklıdır. Bir şekilde meydana gelerek var olan her şey, kendisinden üstün bir güç tarafından yeni erekler doğrultusunda tekrar tekrar yeniden yorumlanır, devralınır, dönüştürülür ve yeniden yönlendirilir. Organik dünyadaki tüm olaylar bir boyun eğdirme, bir efendi olmadır ve tüm boyun eğdirmeler ve efendi olmalarda yepyeni bir yorum, önceki tüm anlam ve ereklerin kaçınılmaz olarak bulanıklaşacağı veya tümüyle silineceği bir adaptasyon içerir. 2.12 Nietzsche güç istemi nosyonunu ahlakın soy kötüyüsüne de kalkıştığı yeniden değerlendirme görevini metodolojik bir ilkesi olarak işte tam bu aşamada geliştirir. Nietzsche'nin temel çıkış noktası toplumsal bir göreneğin ya da yasal bir kurumun ereğinin ve faydasının bu göreneğin ya da kurumun kökeni hakkında hiçbir şey açığa vurmadığına dayanır. Çünkü Nietzsche'ye göre erekler ve faydalar yalnızca bir güç isteminin daha az güçlü bir şeyin efendisi olduğunun ve ona bir işlev özelliği yüklediğinin göstergeleridir. Bir şeyin tarihinin bu yolla her yeni yorum ve adaptasyonu sürekli bir gösterge zinciri olabileceğini fark etmemiz gerekir. Ahlaki değerlerin koyutlanmasının ardındaki güç sistemini ortaya çıkararak ve değerlerin kökeninin ve soyunun izini sürerek ahlaki değerlerin takındığı sözde evrenselci ve hümanist havaların kökünü kazımak bir ahlak soykütüğünün hedefi olmalıdır. Soykütüğü önemli bir eleştirel uygulamadır. Çünkü tüm değerlerin ve ideallerin tarihsel değişme ve gelişmenin ürünü olduğunu gösterir. Her kavram, her duygu ve her tutku bir tarihe sahiptir. Dipnot. Bu konuda bakınız Michel Foucault'un artık klasikleşmiş olan makalesi, Nietzsche, Genealogy and History, Nietzsche, Soykütüğü ve Tarih, Paul Rainbow There, A Foucault Reader içinde bir Foucault okuyucusu, Middlesex Penguin 1984 sayfa 76-101. Zekice vurgulanan noktalara rağmen Foucault'un makalesi bana pek çok açıdan ters geliyor. Belki de bize Nietzsche'ninkinden çok Foucault'un kendi tarih anlayışı hakkında daha fazla şey söylüyor. Bu konuda benim Nietzsche kontra Rousseau, Nietzsche Rousseau'ya karşı Cambridge University Press 1900 adlı kitabına bakın, sayfa 119-125. Aslında hiçbir şey sabit ve değişmez değildir. Yasal kurumlar, toplumsal görenekler ve ahlaki kavramlar da dahil olmak üzere var olan her şey türetilmiştir ve özel bir güç istemi biçiminin ürünüdür. Kökenleri analiz ederken Nietzsche şeylerin başlangıcında çelişki, çatışma ve çekişmeye rastlanacağını göstermek ister. Geçmişin yeniden kurulmasına Nietzsche'nin hedefi pratik hedeflerdir. O, kendi demokratik ve özgeci değerlerini desteklemek için geçmişe bir yorum dayatan şimdiki çağın ön yargılarına karşı çıkmayı ister. Nietzsche kitabın birinci çalışmasında insan eylemliliğine ilişkin aristokratik anlayışlar ile Hristiyanlığın anlayışlarını karşılaştırarak ve doğadan ve tarihten kopuk olarak gösterilen bir benlik nosyonunun kavrandığı uğrayı saptayarak, bu bir iç özgürlük alanını işgal eden özel benliğin yaratılmasıyla aynı anlama gelmektedir, dikkatini benlik nosyonu üzerinde yoğunlaştırır. İkinci çalışmada ise yasa ve adalet nosyonlarına ilişkin aristokratik bir ecdadı açığa vurmayı hedefler. Bunu ise bu nosyonların kökenlerini zayıf ve güvensiz bireylerin kolektif ihtiyaçlarına yerleştiren tepkisel görüşe karşı çıkmak için yapar. Dipnot. Bu nokta Nietzsche'nin düşünme biçimini Kallikresinki ile özdeşleştirme girişiminin fazlasıyla yapak olduğunu göstermeye yarayabilir. Kallikres'e göre yasaları icat eden ve neyin adil neyin adil olmadığına ilişkin uzlaşımları yaratan zayıf olanlar yani çoğunluktur. Bakınız Platon, Gorgias, çeviren W.C. Humboldt, Indianapolis, Bob's Merrill Company 1979 sayfa 51. Nietzsche, Tan Kızıllığı'nın 26. bölümcesinde ahlakın kökenlerinin insan denen hayvanın toplumsal ihtiyaçlarında güvenlik ve benzerleri yattığını öne sürer. Adaletin kaynağı tıpkı öngörü, ölçüllük ve cesaretinki gibi, yani kısacası Sokratik erdemler olarak yarattığımız her şeyin kökenleri gibi hayvandır. Bize yiyecek aramayı ve düşmanlarımızdan uzak durmayı öğreten dürtünün sonucudur. En yüksek insanın bile yiyeceğinin doğasında ve düşman olarak gördüğü şeyi kavrayışında daha da soylu, daha da usta olduğunu anlarsak, tüm ahlaki fenomenleri hayvansı olarak tanımlamak yanlış olmaz. Nietzsche ahlakın bir tarihe sahip olduğunu, türetilen ve değişen bir şey olduğunu ve farklı ahlak tipleri bulunduğunu göstermeye çalışırken, bizi bütün insan tipleri için geçerli olan tek evrensel bir ahlakın var olmadığına ikna etmek ister. Bugün dünyaya ilişkin belirli bir kısmi perspektiften başka bir şey olmadığını kabul etmeyi reddeden bir sürü ahlakınca yönetiliyoruz. Nietzsche'nin meydan okumaya kalkıştığı da tam olarak işte bu ahlak tipinin hegemonyası. Nietzsche bu nedenle tarihi pratik çıkarların hizmetine sokar. Biçim değiştirme olarak yorumlama. Ama kitabın önemi ilan ettiği aristokratik hedefleri ve amaçlarıyla sınırlı değildir. bize ahlaki ve hukuksal nosyonların bir tarihe sahip olduğunu ve politik ve ahlaki bir hayvan olarak görülen insanın oluştuğunu göstermeye yönelik özgün ve kışkırtıcı bir girişimdir. Var olan şeylerin hemen hepsi der bize Nietzsche yorumu açıktır. Yaşamın kendisi değerlerin bir çekişmesi ve çatışmasından, fikirlerin ve ideallerin yorumu üstüne bir mücadeleden başka bir şey değildir. Soykütü ise yorumlama sanatının Kunstler Auslegung kalbindeki agonu ortaya çıkarır. B. 3 deneme. 1888 yılının sonbaharında kaleme aldığı otobiyografisi Ecce Homo'dan Nietzsche, yaşamının yapıtı üzerine kafa yorar ve kendisine, kendisi olmaya giden yolda geçirdiği ilerlemeyi gözden geçirir. Yani nasıl kendisi olduğu üzerine düşünür. Bir öğretici olarak Nietzsche yapıtını iki ayrı evreye ayırır. Bir evet deme kısmı 1878 ve 1885 arasında yazılmış olan yapıtlar ve bir hayır deme kısmı 1885'ten sonra yazılmış olan yapıtlar. Nietzsche'nin görevinin hayır deme kısmı tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesiyle büyük savaş ile ilgilidir. Yani bir karar gününün tahayyül edilmesiyle. Nietzsche'nin öğrendiği şey kendisinin de Ecce Homo'da farkına vardığı gibi onaylayabilmek, evet diyebilmek için kişinin aynı zamanda olumsuzlayabilmesi, hayır diyebilmesi gerekir. Olumsuzlama ve yok etme evet demenin koşuludur. Ecce Homo, neden bir yazgıyım ben? 4. bölüm. Görevinin iki kısmını birbirinden ayıran çizgi Nietzsche'nin daha sonra tüm temel özelliklerinde bir modernlik eleştirisi olarak tanımladığı 1885'te yayımlanmış olan İyinin ve Kötünün Ötesinde başlıklı çalışmasıdır. Nietzsche ahlakın soy kütüğü üstlenen ilk sayfasında bu kitabın İyinin ve Kötünün Ötesinde'yi tamamlamak ve ona açıklık getirmek üzere tasarlanmış bir çalışma olduğu konusunda okuyucuları bilgilendirir. Ahlakın soy kütüğü üstünenin ön sözünün son kısmında kitap kimseye anlaşılır gelmiyorsa ve kulaklarını tırmalıyorsa hatanın ille de kendisinden kaynaklanması gerekmediğini, çünkü okuyucunun önceki yapıtlarından haberdar olmasını ön koşul olarak varsaymak zorunda olduğunu belirtir. Ayrıca ön sözün 3. bölümünde bir bütün olarak alındığında yapıtlarını nasıl algılamamız gerektiği konusunda bir ipucu verilir. Nietzsche burada daha önce Ecce Homo'da evet deme ve hayır deme şeklinde yaptığı ayrımın yanıltıcı ve büyük ölçüde de keyfi bir ayrım olduğunu belirtir. Bize tüm yapıtlarının tek bir topraktan çıktığını söyleyen bir felsefeciye uygundur bu. Fikirlerimiz, değerlerimiz, evet veya hayır demelerimiz, mazeretlerimiz bir ağacın meyve verme zorunluluğuyla bizzat bizden kaynaklanır. Her biri hem birbiriyle bağlantılı hem de yakından ilişkilidir ve tek bir istemin, tek bir sağlığın, tek bir toprağın, tek bir güneşin kanıtıdır. Ahlakın soy kütüğü üstünde Nietzsche'nin Ecce Homo'da bize söylediği, bir psikolog tarafından tüm değerleri yeniden değerlendirmek üzere kalkışılan sonuca ulaştırıcı, 3 ön hazırlık çalışmasını temsil eden 3 denemeden oluşur. İlk inceleme Hristiyanlığın hınç tininden doğuşunun izini sürmeyi amaçlar. İkinci inceleme bir vicdan psikolojisi geliştirir. Ancak vicdan burada insanın içindeki Tanrı'nın sesine değil, bir kez bastırıldıktan sonra içselleştirilen zulmetme içgüdüsüne karşılık gelir. Üçüncü ve son inceleme ise çileci ideallerin anlamını araştırır ve özellikle de rahiplik idealinin nasıl insanlık üzerinde üstün bir güç kazandığını sorgular. Efendi ahlakı ve köle ahlakı. Belki de birinci ve ikinci denemelerin temel hedefi ahlak ve politika teorisinin merkezindeki görüşlerden birinin, yani vicdan ve özgür irade sahibi insan öznenin doğal bir belirlenim olmadığını ama tarihsel ve psikolojik bir evrimin ürünü olduğunu göstermeye yöneliktir. Nietzsche'nin ikinci incelemesinin başında sorunu çarpıcı bir biçimde ortaya koyduğu gibi, insanın gerçek ve paradoksal sorunu politik bir hayvan olarak, yani vaatlerde bulunabilen bir hayvan olarak nasıl doğup büyüdüğü değil midir? Bireysel vicdanın üretilmesi ise insan evreminin başlangıcında bulunan bir şey değil, taze bir meyve olarak görülmelidir. Ahlak felsefesi edimde bulunabilme özgürlüğüne sahip bir insan öznesinin varoluşunu ön koşul olarak varsayma eğilimindedir. Modern düşünme biçimi amili amelden ayırır ve eylemlerinin ardında neyin iyi neyin kötü niyet anlamına geldiğine bakarak kişinin eylemlerine bir değer yargısı atfeder. Dipnot: bir eylemin ahlaki değerini eylemin yerine getirilmesinin ardındaki niyetler kapsamında tanımlayan bir felsefenin en iyi örneğine Kant'ta rastlanır. Nietzsche'nin ahlaka ilişkin düşünme biçimi büyük ölçüde Kant'ın bir eleştirisi olarak görülebilir. Daha fazla ayrıntı için benim Nietzsche on Autonomy and Morality, The Challenge to Political Theory, özellik ve ahlak konusunda Nietzsche politik teoriye meydan okuma, Political Studies 34 Haziran 1991 adlı makaleme bakın, sayfa 270-286. Oysa Nietzsche durumun her zaman böyle olmadığını öne sürer. Sonucu belirleyici insanın ahlak öncesi döneminde, yani görenek ahlakı dönemi, bakınız BGE 32 olarak adlandırdığı şeyde eylem bireysel niyetler temelinde yargılanmamaktadır. Bunun yerine eylemlerin doğruluğu ve yanlışlığı yalnızca gelenek otoritesi ve yerleşik göreneğin gücü kapsamında yargılanıyordu. Bu görenek ahlakı esası uyarınca temellenen toplumlarda veya topluluklarda birey olmak toplumsal grubun dışında ve uzağında bulunmak demekti. Öyle ki kişi bir cezalandırma biçimi olarak bireyliğe mahkum ediliyordu. Bakınız GS 117. Nietzsche soy kütüğünün ilk çalışmasında ahlaktaki köle isyanı olarak adlandırdığı şeyi analiz ederek doğadan, toplumdan ve tarihten kopuk, öz düşünümsel yani self-reflective bir ego olarak kavranan insan öznesi fikrinin evrimini serimler. Bu isyan iki nedene dayanır. Efendiler ve soyluların savunduğu ahlakçı olmayan bir iyi kötü ayrımının yerine ahlakçı bir iyi kötü ayrımının geçmesi ve özgür irade, ruh ve suçluluk nosyonlarının tüketilmesi. Nietzsche bir efendi ve bir köle ahlakı tipolojilerini ilk kez insanca, pek insancanın 45. bölümcesinde geliştirmiştir. İyinin ve kötünün ötesindenin 260. bölümcesinde bu tipolojileri yeniden ele alır. Soy kütüğünün ilk çalışmasında analizi yönlendiren de bu efendi ahlakı, köle ahlakı ayrımıdır. Tipoloji ilk kez toplumsal sınıflar arasında çizilen politik ayrımlardan kaynaklanan insan eylemselliğine ilişkin farklı psikoloji tiplerini ifade eder. Nietzsche ahlakın soy kütüğü üstüne de aristokratik bir ahlak kodu konusunda kendisini ilgilendiren şeyin yönetici bir sınıfın elindeki politik iktidar olmadığını, daha çok bu politik iktidarın kendisini tanımlamasını ve onaylamasını sağlayan tipik kişilik özellikleri olduğunu açıkça belirtir. Ama oligarşi ve aristokrasinin tarihsel olarak bölünemeyeceğinin de farkındadır. Modern Avrupalıların her iki ahlak tipinin de ürünü olduğunu ve tüm yüksek ve harmanlanmış kültürlerde iki ahlak tipi arasında dolayım kurmaya yönelik girişimler bulunduğunu öne sürer. BGE 260. Değer ayrımcılığı hem yönetenler hem de yönetilenler arasında ortaya çıkmaktadır. İlkinde yönetenleri yönetilenlerden ayıran bir farklılık bilincine sahip olunması, yöneticiler arasında gurur ve hoşnutluk duygularının açığa çıkmasıyla sonuçlanır.